Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 7 Mart 2022 Pazartesi 19.30. Anlat Bana da yine karşınızdayız. Gündem yoğun. Rusya-Ukrayna krizi, krizin küresel ekonomiye yansımaları. İlk fatura petrol fiyatları 140 dolarlara dayandı. Brent petrol ve doğalgaz. Hepimiz doğalgaz kullanıyoruz. Bugün 3700 euroya ulaştı. 1000 metreküp gaz gelişmeleri izliyoruz. Bu arada onsa bakacağız. Güvenli liman altının onsu bugün için 2000 dolardan geri döndü ve para hareketleri, hiç bunlara girmiyoruz. Buradan hemen kendi ülkemize dönüp bakacağız. Çünkü kuyruklar, kuyruklar, kuyruklar. Türkiye'nin kuyruklarla imtihanı sürecindeyiz. Çünkü hiper enflasyonu üretici enflasyonuyla yakalayan Türkiye, tüketici enflasyonunda bir sonraki ayda üçü yakalar mı, üçlü haneyi görür mü? İşte öyle bir dönemden geçiyoruz. Yağ kuyruğunu biliriz, tüp gaz kuyruğunu biliriz, ekmek kuyruğunu biliriz ve çay kuyrukları filan falan derken yeniden ne oldu? Yağ kuyrukları. Ana gündem Türkiye'de bu ama biz hiç sözü uzatmayalım. Konuklarımız var ve bugünün, yarının ve bu haftanın biz kadınlar için bambaşka da bir önemi. Çünkü yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Her gün Kadınlar Günü ama 8 Mart'ın ayrı bir önemi var. Gelin siyaset gündemine uluslararası konjonktürün çok farklı yansımalar yaptığı bir dönemde bakalım, sonra konuklarımızla ve Türkiye'nin gündemiyle sohbetimize başlayalım.
Siyaset gündemi.
Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Antalya'da bir araya gelecek. Kritik görüşme 10 Mart Perşembe günü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü zirve düzenleyecek. Donbas operasyonu 12. gününde. Gözler bir kez daha müzakere masasında. Moskova ve Kiev temsilcileri krize çözüm için bir kez daha görüşecek. Kremlin barış için 3 şartını açıkladı. Bunlar, Ukrayna tarafının askeri operasyonlarına son vererek tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek sabitlemesi, Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak kabulü ve Donetsk ile Lugansk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız topraklar olarak tanıması. Seçim kanunu teklifi bu hafta meclise sunuluyor. Cumhur İttifakı'nın uzun süredir devam ettiği çalışmalarda sona gelindi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, teklifin 10 Mart Perşembe günü kamuoyuna açıklanacağını ve meclise sunulacağını duyurdu. Teklifin yürürlük ve yürütme dışında 15 maddeden oluşması bekleniyor. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadın derneklerinin çağrısı üzerine İstanbul ve Ankara'da düzenlenen mitinglerde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri protesto edildi. Mitinglerde kadın istihdamının artırılması, cinsiyetler arası maaş eşitliğinin sağlanması, HPV aşısına erişimin kolaylaştırılması ve hijyen ürünlerindeki vergilerin kaldırılması talep edildi.
Siyaset gündemi.
Biz hemen konuklarımızı takdim edelim. Stüdyoda konuğumuz Elvan Kılıç. Kendisi hukukçu, öyle değil mi? Evet. Ne kadar gençsiniz?
Teşekkür ediyorum.
90'lı kuşak mı?
90'lar çocuğuyum, evet.
Ne güzel. Hemen diğer konuklarımızı da takdim edelim. Birazdan onları da sohbetimize alacağız. Azime Cengiz ve Sibel Polat. Antalya'dan onlara bağlanacağız. Onlar da aslında bambaşka bir açılımla girişimcilik ruhunu farklı bir biçimde sergileyecekler. Biz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Anadolu'nun her tarafından çok farklı girişimcilik hikayeleriyle kadının iş gücüne katılımını ve üretimde olmasını istiyoruz. O yüzden de önem veriyorum Anadolu'daki kadına. Siz ne yapacaksınız 8 Mart'ta?
Biz herhalde yine ofiste oluruz. Yine kadınlarımız için, insanlarımız için savunma modunda geçireceğiz büyük ihtimalle. Ama kendi adıma ne yapacağımı soracak olsa, çünkü ben de işçi bir kadınım ve hepimiz çalışan kadınlarız. Bütün çalışan kadınlar adına kendin ne yapacaksınız diye sorarsanız herhalde bir kutlama yapmam. Çünkü gündemimiz çok sıcak. Bu kutlama gibi değil de daha çok işçi o şeylerde, propagandalarda ölen on binlerce işçi kadının ya da emek veren on binlerce, milyonlarca işçi kadının bu süreçte, şu anda gelmiş olduğumuz süreç itibariyle de söyleyebiliriz. Savaşlar, ekonomik bunalımlar, dünyada aslında yerinden oynayan dengeler, kutlamayı bize uzak bir ihtimalmiş gibi gösteriyor ama anmak diyorum ben. Yani işçi kadınları önemlerini anlatabilmek.
Şimdi önemli bir konunun altını çizelim.
Evet.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü diye takdim edilmesi sizi rahatsız ediyor mu?
Dünya Kadınlar Günü, Kadın Hakları Günü gibi ayrımlar kadınların insan olgusundan uzaklaştırıldığına inancımı yükseltiyor. Çünkü insan hakları, kadın hakları gibi hak, yani bütün kadın, erkek, çocuk neyse, bu canlı olarak oluşan tüm haklar insan hakkı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden beni rahatsız ediyor. Hem kadın hakları, kadın günü olarak lanse edilmesi beni rahatsız ediyor. Hem kadın hakkı denmesi beni rahatsız
ediyor. Siz feminist bir kadın mısınız?
Ben feministim diyemem ama kadınların belki kadın devrimcisi olabilirim ama asla feministim diyemem.
Yani Y kuşağı kadınısınız.
Y kuşağı kadını.
Y kuşağı kadının özelliği nedir?
Y kuşağı kadını bir geçiş dönemidir. Ben onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Y kuşağındaki kadınlar aslında kendilerini fark etmeyle geçmiş dönemden gelen öğretilerine baş kaldıran, yenileri keşfeden geçiş döneminin kadınları.
Yani dijital dünya ile ilk tanışan ama dijital, aynen, dünyanın ev sahibi olamayan kadınlar.
Ev sahibi olamayan, çünkü aslında geçmişiyle de yaşayan, geçmişteki o etkiyle de, o öğretilmiş, kadınlarımıza öğretilen o bir takım tabularla, yargılarla, onlarla da yüzleşen, onların da içinde olan, aslında X kuşağının getirmiş olduğu o teknolojik gelişimlerin de içinde olan ama hiçbir zaman tam olarak bir yerde duramayan kadınlarız biz.
Aslında şu an ülkelerin yönetimine baktığımızda karar verici konumunda olan kadınlar. Özellikle siyasette,
evet,
değil,
evet,
mi?
Evet.
Ama siyasette yok için ki kadınlar.
Siyasette istenildiği kadar yok ama dünyaya bakarsanız dünyada da böyle bir eksik var. Yönetim kademelerinde kadınlara daha az yer veriliyor elbette. Çünkü herhalde bu kadınların kendi tercihleriyle de ilgilidir diye düşünüyorum bazen. Bazen bu benim tabii, bazen kadınlar neden yönetim kademelerinde çok olamıyorlara sorduğum soru. Kadın acaba istemiyor mu gibi düşündürüyor bana ama sanırım biraz engelleniliyor kadınların. İşte Y kuşağı engellenen kuşak aslında biraz da.
Öyle görüyorsunuz.
Ben öyle görüyorum.
Peki siz,
yani anne olma olgusuyla iş kadını olma olgusunu birbirinden ayıran bir neslin evlatlarıyız. Hala eğer iş yaşantısı varsa çocuklarıyla olan durumunu daha az kısıtlanacağı düşünülerek çalışma hayatına girmesini istemeyen kocalar mevcut.
Ama bu her dönem vardı zaten.
Her dönem var. Şu hala var. O dönem daha fazlaydı. Çünkü evlendikten sonra artık kadın çalışmazdı. Ama bu dönemde biraz daha sanırım insanlar diretiyorlar. Kadınlar özellikle diretiyorlar, direniyorlar.
Kuş tek kanatla uçmaz. Bir ülkenin uçmaz. Üretim gücünün artması için kadın ve erkeğin hiç fark etmiyor. İnsan. Çalışması gerekiyor. Doğru. Gelin biz hukukla sohbete başlayalım. Devam edelim, evet. Sonra konuları açalım. Şimdi siz hukukçu bir kadınsınız. Hukuk da demokrasinin olmazsa olmazı. Hukuk konusunu niye önemsediğimi söyleyeyim. Çünkü kadın cinayetlerini böyle bir dönemde göz ardı edemeyiz. İş cinayetlerini göz ardı edemeyiz. Ben böyle düşünenlerdenim. Evet. O yüzden demokrasinin olmazsa olmaz koşulu hukuk. Hukukta bir reform yapmak mümkün mü Türkiye'de?
Benim aslında size Melih Hanım en baştan başlayarak bu konuya açıklık getireyim. Çünkü ben uzun yıllardır çalışma hayatında olan biriyim. Ve şunu çok rahatlıkla görebiliyorum. Reform olması gerekiyor. Şart. Ama olandan bahsedeceğim size ve olabilir miyi beraber tartışırız. Çünkü kesinlikle reform şart. Uzun uzadıya. Yani 5 yılın altında dosyaların olmadığı, 4 yıl olduğu. Ben bugün bir örnekle karşılaştım, şok oldum. 20 yıldır dosyanın açık olduğunu söylediler bana bugün. Hala sonuca ulaştıramadıklarından bahsettiler. Şimdi böyle bir ortamda adaletin doğru işleyebilmesi, insanlara adalet götürülebilmesi, haklarının tam olarak teslim edilebilmesi çok zor. Hatta bazen kişi hakkını alamadan vefat ediyor. Yani o kadar uzun yargılamalar var ki. Şimdi tabii bu şimdi mi böyle? Hayır. Çünkü biz aslında biraz yanlış başlamışız hukuk dünyasının gidişatına. Ve hiçbir zaman Avrupa'daki, Amerika'daki hem kıta Avrupa'sındaki hem Anglo-Sakson hukukundaki örneklere bakmadan hareket etmişiz. Evet, bir ceza kanununu İtalya'dan alıp kanunumuza kazandırıp onda iyileştirmeler yaparak aslında hukuki bir iyileştirme yaptığımızı düşünüyoruz. Aslında bu böyle değil. Bizim kendi kültürel ve aslında Avrupa kafasıyla bakalım, her şeyi Avrupa modeline döndürelim demiyorum. Orada da eksiklikler var. Onu da gördüm ben. Ancak kendi kültürümüze, kendi insanımıza uyarlayacağımız bir adalet yöntemi oluşturmamız gerekir. Mesela Amerika'da karşılaştırma yaptığım için çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Amerika'daki sistem Türkiye'ye uymaz. Şimdi bunu çok rahatlıkla gördüm. Şimdi ben keşke her şey Amerika'daki gibi olsa, jüri olsa, işte çıksak savunsak gibi bir şey mümkün değil. Çünkü neden? O uzun uzadıya duruşmalar aslında Amerika'daki, Türkiye'ye geleceğim. Amerika'daki o uzun uzadıya duruşmalar alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin ardından gelir. Artık hiçbir şey, çünkü oradaki adli makamların dağılımı çok farklıdır. Avukatlara verilen önem çok farklıdır. Her şey çok farklıdır orada. O yüzden o duruşma noktasına gelene kadarki süreç, inanın, her türlü uyuşmazlık yöntemini, alternatif uyuşmazlık yönteminin kullanılmasından sonraki süreçtir artık.
Bir saniye. Şimdi alternatif uyuşmazlık yöntemi derken bunu biraz açmanız lazım. Evet. Şimdi hukuk önemli. İşte, niye evet. önemli? Bütün olarak bakmamız lazım. Bütün olarak meseleye. Lazım. Siz diyorsunuz ki bizim kendi kültürel dokumuza, kendi değerlerimize uygun bir yolculuk. Evet. Yapmamız lazım. Evet. Kabul de Anglo-Sakson geleneği var. Farklı ülkelerden aldığımız değerler var ve anayasamız var.
Evet.
Yetmiyor mu bize?
Yetmez. Hiçbir zaman yetmez. Çünkü örneğin kiralarla ilgili, ev sahipleriyle ilgili, kiracılarla ilgili son zamanlarda çok daha farklı bir uyuşmazlık çıktı.
Ne mesela?
Ev sahipleriyle kiracılar arasında. Diyorlar ki ben kiralar döviz paritesi sebebiyle çok arttı. Ben bu kiracımı çıkarıp yerine
başka bir kiracıyı
işte 5.000 liraysa 25.000 liradan başka bir kiracı alacağım diyor. Aradaki uçurum böyle bir uçurum. O yüzden örneğini çok rahatlıkla verdim. ediyor. Mesela bu bir, bu yeni bir şey. Önceden mesela kültürden bahsettik ya, önceden ev sahibi beni çıkarıyor. Sözleşmem bitince bitiyor, ben çıkmalıyım, ev sahibim beni çıkarıyor laflarını çok duyardık. Şimdi biz son zamanlar ben mesela çok duymuşumdur bunu, ev sahibi beni çıkarıyor, çıkmam lazım, ev bulmam lazım. Şimdi hukukta öyle bir oynama, iyileştirme yapıldı ki herkes şunu biliyor. Ben de çok defa aranıyorum, her gün günde 3 defa telefonla bu konularda konuşuyorum birileriyle. Hı hı. Çok çok fazla geliyor bu konu bana. Şimdi diyor ki, sen beni çıkaramazsın. Benim haklarım var. Ben kiracıyım. Böyle bir hakkım var diyor. Ev sahibi gelip bana diyor ki, işte Elvan Hanım ben bunu nasıl çıkarabilirim diyor mesela.
Arabuluculuk mu yapıyor? Müessesesi evet, mi devreye şimdi, giriyor?
Aynen. Şimdi bu aradaki durum, diyoruz ki biz 5 yıl geçsin, 5 yılın sonunda dava aç, tespit davası, kira sen istediğin zaman çıkaramazsın, tespit davası aç, anlatıyoruz. Süreç en iyi ihtimalle 2 yıl. Şimdi halbuki şu an bizim bir ihtiyacımız var, bu şeyde reform diyoruz ya, nedir o? Arabuluculuk. Kiracıyla işveren arasında bir arabuluculuk, ama etkin bir arabuluculuk Melih Hanım. Çünkü bizim arabuluculuk sistemimiz de benim gözümde, ben onun da eğitimini aldım yakın zamanda, çok şey bulmuyorum, efektif bulmuyorum, çok doğru işletildiğini düşünmüyorum.
Türkiye arabuluculuk sistemiyle ne zaman tanıştı?
2014 senesinde tanıştı. 2014 senesinde arabuluculuk sistemi hukukumuza girdi. Zorunlu arabuluculuk olarak başladı. Belli konularda, spesifik konularda sadece arabuluculuk süreci işletiliyordu. Şimdi daha geniş bir perspektife yayılmaya başladı. Yani çok geniş bir hukuk sürecine yayılmaya başladı.
Mesela oradan birkaç örnek verseniz, o yayılma örnek.
Mesela ticaret davalarında, ticari davalarda yeni geldi. Tüketici davalarında ilk başta böyle iş davaları, tüketici davaları gibi böyle eşitleme üzerine kurulu uyuşmazlıklarda arabuluculuklar ortaya çıktı. Tabii bayağı bir şey de yapıldı. Hani mahkemenin yükü de bir nebze olsun üzerinden
azaldı değil mi? Mahkemelerin yükü.
Yani %10 bile değildir yani aslında bakarsanız. Yani öyle yine de kötü değil. Yani daha iyi olabilir elbette ama yine kötü değil. Mesela ticaret geldi. Şimdi yeni düzenlemeler yapılıyor. Arabuluculuk kanunu değiştiriliyor. Tüketiciler, ticaret yapanlar, hatta boşanmalara kadar.
Hep bütün sayabilir misiniz onları? Onun için söylüyorum. Boşanmalarda,
boşanmalarda yok,
ticari davalarda, tüketici davalarında,
kiracılık hukukunda.
Ha, ama önemli bu. Kiracılık hukuku şu an Türkiye'nin kanayan yarası. Kiracılar meselesi, arabuluculuk müessesesi devreye girecek.
Evet.
Şirketler dünyasına bakarsak orada
şirketlerde ticaret noktasında, şirketler noktasında tahkim var. Benim en çok sevdiğim konudur. Benim de uzmanlık alanımı oluşturur. Tahkim mesela şirketlerde çok, hani ticaret dosyalarında da çok fazla aktif ve edilemeyen bir alan.
Şimdi biz araya giriyorum böyle ama biz bu tahkim meselesini Türkiye'nin büyük şirketleriyle ilgili uluslararası boyutta takip eden biriyim ben. Dünyanın pek çok yerinde tahkim mahkemeleri var. Buralardan davalar geldi Türkiye'nin dev şirketleriyle ilgili. Biz de bir tahkim şeyi kurduk değil mi?
Evet,
merkezi
evet,
var.
Evet.
İstanbul Tahkim Merkezi. Evet. Nasıl çalışıyor mu?
İstanbul Tahkim Merkezi. Tabii bu biraz zamandan kazandırıyor ama maliyeti yüksek bir alan olduğu için çok fazla şirketler o alana girmek istemiyorlar ama çok çalıştıklarını, çok efektif çalıştıklarını, çok tarafsız olduklarını düşünmüyorum ben.
Yani tarafsız bir istenilen boyutta değil.
Hiçbir zaman olmadı. Yani tabii şimdi istatistiklere bakarsanız eğer işte uyuşmazlıkları çözme, işte insanları memnun etme, mutlu etme oranları bize anlatırlar. Ama ben İstanbul Tahkim Merkezi'nin dünyada hala bir yerinin olmadığını, tarafsız bir yer dediğiniz zaman akla gelmediğini görüyorum. Bu benim için de mesela ben şirketler hukuku uzmanlığım olduğu için çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Ben tahkimle çözmeyi isterim. Ticaret hukukunda bu tahkimle çözmek isterim. Çok zamandan tasarruf. şirketler bunun bilincinde olsun istiyorum. Hatta söylüyorum da hani sözleşmelerimize bu tahkim şartını yazalım diyorum. Tahkim çok önemli bir konu. Peki. Aslında çok özür diliyorum. Uyuşmazlık, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, reform yapmak istiyoruz ya hukukta. Onların aslında temeli. Yani önleyici hukuk. Benim gözümde reform dediğinizde aklıma ilk gelen şey önleyici hukuk.
O yüzden de tahkim ve arabuluculuk konusunu çok önemsiyorsunuz.
Çok önemsiyorum.
Hukukta yani mahkemelerdeki yükü hafifleteceğine
kesinlikle
inanıyorsunuz.
Kesinlikle hafifleteceğine inanıyorum.
Çok feci değil mi Türkiye'de sistem öyle çalışmıyor? Peki böyle iyi güzel söylüyorsunuz da bu arabuluculuk ve tahkimle ilgili çalışanına bakarsak adli personele ya da adli personele bir bütün olarak bakalım. Orada durum nasıl?
Şimdi tabii biliyorsunuz hukuk denince akla sac ayağı gibi düşünülür. Bu da klişe bir örnektir ama sac ayağıdır. Avukatlar, savunma, iddia makamı, savcılık, hakimler karar verme makamı, karar verirler. Şimdi bu sac ayağından bir tanesinin eksik işlemesi, sac ayağının eksik olması sistemi bozar. Şimdi avukatları mı eğitelim, avukatları mı düzenleyelim, savcıları, hakimleri mi düzenleyelim, adli personeli mi düzenleyelim, yani iyileştirelim diye soracak olursanız ben hepsini derim. Hepsi kesinlikle iyi bir eğitim kalitesinden sonra mesleğe başlamak zorunda kalmalılar. Yani mesela şimdi çıkacak avukatlık kanunu sınavı gelecek. Herkes avukat olamayacak. Avukat böyle bir sistem geliyor şimdi. Ben hukukçu olmanın, avukat olmanın bu ülkede kolay olduğunu biliyorum, düşünüyorum. Herkes avukat olabilir ama herkes avukatlık yapamaz. Bunu bir liyakat noktasına taşımak gerekir. Yani sen avukat olamadın, olamıyorsun. O zaman seni adli personel yapalım. Çünkü adli personellere de inanın ciddi ihtiyacımız var. Yani o mahkemelerde, mahkeme kalemlerinde olan herkes bence hukukçu olabilir. Avukat olmasına gerek yok ki. Adli personel olarak da şimdi ben hukuk bitirdim ya avukat olurum ya savcı olurum ya hakim olurum zihniyetini
kırmamız gerekir.
Ben hukuk bitirsin milyonlarca hukukçu olsun bu ülkede herkes hukukçu olsun ama herkes avukat olamasın. Hukukçu dedim hukuk bitiren kişiden bahsediyorum. Yani hukukçu olmak avukat olmaktan da zor bir şey bana kalırsa ama herkes avukat olamasın, herkes savcı hakim olamasın. Sadece liyakat ölçüsünde bu değerlendirilsin. Bu çok önemli. Mesela benim hakkım bu demek şu anki koşullarda hak veriyorum herkese.
Ne çünkü kadar ben hukuk öğrencisi var elimizde?
Valla şöyle söyleyeyim. İstanbul Üniversitesi'nden her sene 1000 tane resmi öğrenci mezuniyeti var.
Ama çok hukuk fakültesi var evet, değil mi? Yani çok. Siz şimdi hukukla ilgili başka bir reform gelsin diyorsunuz.
Ben tamamıyla baştan ayağa radikal
çok
bir değişiklikle.
Çok daha yenilikçi.
Böyle tabii kesinlikle ben şu anda iyileştirelim, avukatlık sınavı getirelim falan değil. Ben madem hukuk fakülteleri açmayı çok seviyoruz, madem hukuk fakültesi açmak çok önemli bir şey, açın. Ama herkes avukat yapmayın, herkese savcı yapmayın, anladım, herkese hakim ya. Çünkü liyakat ölçmek böyle bir şey. Şimdi 25 yaşında, 26 yaşında hakimlerin, savcıların mesleğe hakim savcı olarak başlamaları doğru değil. Bu da dediğim gibi bir tecrübe meselesi. Savcılık yardımcılığı gelebilir, hakimlik yardımcılığı gelebilir. Bunlar düzenlenebilir. Nasıl anlatmak gerekir bunu bilmiyorum. Kimseyi de kırmak istemiyorum ama herkes eğitilme dönemini geçirmeli.
Yani bambaşka liyakata dayalı.
Kesinlikle.
Kendi gelenek kültürümüze ve yapımıza uygun pek çok ülkeden hukuk sisteminden esinlenmiş evet, ama iyileştirilmiş bir yapı gelmeli.
Kesinlikle öyle.
Böyle bir reform olmalı diyorsunuz.
Şu anda başka bir adliye, şimdi biz Avrupa'nın en büyük adliyesiyle övünüyoruz, diyoruz ki Avrupa'nın en büyük adliyesi bizde. Evet ama yetmiyor, şu anda onu da ikiye ayırıyorlar. Başka bir yere taşıyorlar belli dosyaları. Şimdi biz Küçükçekmece Adliyesi 3'e bölünmüş galiba.
Bir saniye, neyi nereye taşıyorlar?
Çağlayan Adliyesi'ndeki icra bazı dosyaları, bazı birimleri, bölümleri başka bir şeye taşıyorlar.
Nereye?
Binaya.
Ha, yani orasına ayırıyorlar. Yetmiyor.
Tabii Bakırköy'e demek... ayırdılar, Küçükçekmece'ye ayırdılar, Kartal'da var. Şimdi en büyük, Avrupa'nın en büyük adliyesi de yetmiyor. Çünkü benim işverenim de, benim işçim de, benim kiracım da, işverenim de hiç kimse uzlaşmaya taraftarı değil.
Yani buradan şu çıkıyor. Türkiye'de herkes birbiriyle kavgalı mı?
Kavgalı.
Herkesin birbiriyle mutlaka sorunu var.
Herkes haklı bir de.
Herkes haklı. Eyvah eyvah eyvah. Demokrasi kültürü, özelleştirme mekanizması çalışmıyor.
Çok, kesinlikle.
Peki şimdi Millet İttifakı bir masa kurdu. Evet. 6 parti bir araya geldi ve dedi ki biz Türkiye'yi yani güçlendirilmiş parlamenter sistemle tanıştıracağız. Hukukta da reform yapacağız. Evet. Yaparlar mı? Ne diyorsunuz?
Şimdi ben o başlıkları inceledim. Başlıklarda zaten bu nafakayla ilgili düzenlemeleri falan zaten yapılması şart. Onlar hakikaten şimdi çiftlerimizi de çok zorluyor. Erkekleri özellikle çok zorluyor. Erkek tarafı da fazla ezmemek lazım bu anlamda. Çünkü bir sene evli kalıp da ömür boyu nafaka ödemesin. Tabii bunları düzenlemişler. Çok da güzel olmuş. Benim ben baktım. Yani bunlar olursa iyi olur. Ama benim... bir yapıştırma gibi düşündüğüm bir şey. Yani bu reform paketi yapıştırılır ancak. İyileştirir mi bilmiyorum. Hani yarının üstüne
bant sürmek.
Bant.
Aa, bir dakika, diyorsunuz ki yarının üzerine bant gibi gelmiş. Bu reform paketi. Ben, iyileştirme değil.
İyileştirme değil. Yani o yarayı iyileştirmemiz lazım bizim. Bizim yarayı iyileştirmemiz gerektiği için de benim yara bandına şu anda ihtiyacım yok. Benim,
eyvah eyvah benim... Bahadır Erdem sizi dinliyordur.
Hayır, emin olun onlar da karşılıklı otursak diyecekler ki evet haklısınız ama bizim de o bana belki de hak verecekler. Çünkü o süreci de biz böyle atlatabiliriz ancak. Hani sizin istediğiniz benim söylediğim size söylediğim o radikal değişiklikleri yapabilmek için de aslında bu yara bandına ihtiyacımız var. Hani kanı durdurmamız lazım gibi bir ifadeyle geleceklerdir. Ben öyle tahmin ediyorum. Farklı gelirse cevap veririz ama şeyde ama bu süreci atlatabilmek için bu yara bandına ihtiyacımız varsa başımızın üstünde yeri var. Ama iyileşmemiz lazım bizim. Yargı reformu değil, radikal yargısal kararlar almamız lazım. Her alanda.
Radikal yargısal yargı kararları almamız gerekir her alanda diyorsunuz.
Kesinlikle.
Şimdi burada böyle virgülü koyuyoruz. Niye diyeceksiniz? Ekonomi gündemine bakacağız. Ondan sonra sizinle Dünya Kadınlar Günü.
Evet.
Kadın, girişimci kadınlar ve kadın hareketine bakacağız. Öncelikle ekonomi gündemi bakalım neler olmuş.
Ekonomi gündemi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati, marketlerde geçtiğimiz günlerde yaşanan yağ izdihamlarına ilişkin olarak, "Türkiye'de hiçbir şey yapılmasa Temmuz ayına kadar yetecek kadar yağ stoku bulunmaktadır," dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yağ kuyruklarından muhalefeti sorumlu tuttu. Aydemir, muhalefetin siyaset tarzıyla stokçuluğu teşvik ettiğini iddia ederken, muhalefet ucuz siyaset yapıyor, dedi. Bankaların Türk Lirası mevduata uyguladıkları faiz oranında düşüş sürüyor. Özellikle kur korumalı Türk Lirası mevduat ürününün son aylarda öne çıkması ve faizin üst sınırının politika faizinin 3 puan üstü olarak belirlenmesi de bankaların mevduat faizlerinde gerileme yarattı. Kur korumalı mevduattan Türk Lirası'na dönüşte 3 ay vadeli mevduata %15 seviyesinde faiz uygulanırken Türk Lirası mevduat hesaplarında 1 ay vade %13-14 seviyelerine indi. Şubat ayı başında 32 gün vadeye bankaların uyguladığı faiz oranı %15,5-16 seviyesindeydi. Kasım 2020'de at izinin it izine karıştığı çetin bir dönemden geçildiğini belirterek Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak kitap yazdı. İstifasından bu yana kamuoyu karşısına çıkmayan Albayrak, bakanlık döneminde sık sık kullandığı "Burası çok önemli" ifadesiyle aynı adı taşıyan kitabıyla sessizliğini bozdu. 288 sayfalık kitabın tanıtım bülteninde "Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Çok da uzun süre kalmadı. 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz" ifadeleri yer aldı. Ekonomi gündemi.
Eski bakan Berat Albayrak'ın burası çok önemli kitabını gerçekten okuyacağım. Ben de merak ettim. Neresi çok önemli? Burası önemli bir ülke değil mi?
Kesinlikle.
Burası önemli bir ülke. Birazdan iki kadın konuğumuz daha var. Kendileri Antalya'dan Azime Cengiz ve Sibel Polat. Onlar artezyen makarna yapıyorlar. Nereden makarna yapmaya karar vermişler? Hikayeleri renkli ama. Türkiye'de kadın olmak zor mu?
Türkiye'de kadın olmak zor. Dünyada kısmen daha az zor ama Türkiye'de kadın olmak gerçekten zor.
Çok mücadele ettiniz mi?
Ben hala ediyorum mücadele. Çünkü kadın olmaktan ziyade... Ya ben her zaman söylüyorum yani boğulan bir adamın kadının elini uzatan kadına sırf beni bir kadın kurtarmasın diye boğulup ölmeyi göze alan bir toplumda yaşıyoruz. Yani o beni kadın mı kurtaracak diye yani.
Yani denize düşen bir adamın onu kurtarmaya çalışan bir kadının elini görünce ben ölmeyi göze alırım
diyen bir gerçekten hala 21. yüzyılda hala böyle bir ülkede yaşıyoruz. Yani kadının hala tam olarak yeterli olmadığını düşünen, kadının hiçbir alanda ya da belli alanlarda var olması gerektiğini düşünen bir erkek zihniyetinin hala egemen olduğunu düşünüyorum. Ha, oranlarsak kaçtır? Yani ama hala var.
Peki öncelikle Antalya'daki konuklarımıza tabii gidelim. Sonra sizinle kadın verileri üzerinden. Tabii ben tabii Dünya Emekçi Kadınlar Günü diyorum bugüne. Karşımızda tabii ki kim olacak? Azime Hanım.
Merhabalar Melih Hanım, nasılsınız?
Sağ olun. Azime Cengiz ve Sibel Polat, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz, sağ olun.
Ne güzel. Antalya'da iki kadın, siz girişimci olarak nasıl bir fark yarattınız, ne yaptınız? Azime Hanım, anlatır mısınız kendinizi?
Melih Hanımcığım, biz girişimci olarak nasıl bir fark yarattık? Biz artizan makarna üretimi yapıyoruz. Başlangıç noktamız makarnayı çok sevmemiz, ülkemizde yetiştirilen onlarca undan farklı alternatif nasıl lezzetler çıkarabiliriz? Buradan yola çıkarak artizan makarna üretmeye başladık. Artizan makarna nedir? Önce bilmeyenlere ben onu anlatmak isterim. Artizan makarna zanaatkar üretimdir. Ustası olan bir üretimdir. E-kodlu herhangi bir içerik, katkı, koruyucu hiçbir şey içermez. Dolayısıyla tekil bir reçeteye bağlı değildir. Mevsime göre, ısıya göre, sıcaklığa göre tamamen içine vermeniz gereken su oranı, likit, yumurta tamamı değişir. Dolayısıyla stabil, standart bir reçetesi yoktur. Dolayısıyla bu da artizan olmasını sağlıyor üretimin. Ustasıyla geliştirilebiliyor. Dediğim gibi alternatif beslenme dönemine geçiş yaptığımız bu süreçte, özellikle pandemi döneminde, insanlar tabii ki, biz de makarnaya farklı bir boyut katmak istedik. Farklı içeriklerle, farklı unlarla, özel unlarla çalışma yapıyoruz. Doğal, katkısız ürünler üretiyoruz.
Asıl
lezzetli de oluyor.
Mesleğiniz ne?
Ben matematik öğretmeniyim.
Öğretmenliği niye bıraktınız?
O çok eski. Yani daha doğrusu ben 7 sene kadar çalıştım. Sonrasında 2 tane araya güzel kız çocuğu sıkıştırdım. tekrar çalışma hayatına başlama noktamda Sibel Hanım'la iş ortağımla yollarımız kesişti. Böyle bir daha bana gıda kısmı, daha nasıl anlatabilirim, üretim kısmı bana daha sıcak geldi. O yüzden birazcık da böyle şey oldu. Sanırım yaşla beraber istekler, arzular da değişiyor. O yüzden sektör değiştirmeye karar verdim. Öyle bir hızlı bir geçiş yaptım.
Peki Sibel Hanım, sizin mesleğiniz?
Ben Azime Hanım'la bu işi kurmadan önce restorancıydım. 2011 yılında başladığım bir restorancılık serüveni var. Zaten bu makarna da oradan geliyor. 2011 yılında yine aynı şekilde katkı ve koruyucu içermeyen taze makarna üreterek sadece bir makarnacı dükkanı işlettim. O süreçten sonra Azim Hanım'la tanıştıktan sonra restorancılık serüvenine ben son verdim ve birlikte Azime ile birlikte ambalajlı artizan makarna üretimine girdik. Bu şekilde sadece Antalya değil, Türkiye'nin birçok noktasına ulaşabileceğimizi düşündük. Çünkü bu süreçte bizim de beslenme alışkanlıklarımız, Türkiye'nin beslenme alışkanlıkları, hatta dünyanın beslenme alışkanlıkları değişti. Hem sağlık sorunları, hem içeriği temiz, sağlıklı ürünlere ihtiyaç vardı. Bu sadece Antalya'da kalmasın, birlikte bunu çok daha büyük kitlelere yayalım diye bir karar verdik ve bu yola bu şekilde atıldık.
Peki artizan makarna deyince un dediniz, sağlıklı ürün evet. diyorsunuz. Siz evet. atalık tohumlardan üretilen buğday mı kullanıyorsunuz?
Tabii orada bizim şu anda çok farklı un gruplarımız var. Biz birçok kesime hitap ediyoruz Melih Hanım. Gruplarımızdan bir tanesi ata buğdayları. Siyez ve kara kılçıkla şu anda çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı yine ata buğdaylarımızdan olan kavılca, dinkel gibi unlarla da çalışmayı planlıyoruz. Şu anda sadece iki tane var. Bir de bakliyat unlarıyla çalışıyoruz. Kırmızı mercimek, yeşil mercimek gibi ve ilerleyen zamanlarda kara buğdayla da bir makarna üretimimiz olacak. Onların hazırlıkları da tamamlanmak üzere. Aynı zamanda durum buğdayıyla işlediğimiz üzüm çekirdekli bir makarnamız var. Şu anda sadece biz üretimini yapıyoruz. Likya bağlarından toplanan üzümlerin çekirdekleriyle inovatif bir şey yaptık, bir ürün çıkarttık. Kakaolu makarnamız var. Yine bunun ilk öncülüğünü biz yaptık Türkiye'de. Kakaolu bir makarna yapıyoruz. Bunun yanı sıra veganlar için üç farklı ürünümüz daha var. Ve zaman içerisinde ürünlerimizi hem un bazında hem de kalıplar bazında ve veganlar için ve ayrıyetten yumurtalı olmak üzere birçok alanlarda farklılık göstererek yolumuza devam etmeyi planlıyoruz.
Peki bir marka yarattınız. Bir marka yaratmak o kadar kolay mı?
Açıkçası çok kolay değil. Bu yolda, bu süreçte, bu pandemiden önce biz aslında bu işe başlamıştık. Bu pandemi sürecinde o eve kapandığımız dönemlerde de biz Azim Hanım'la birlikte çok eğitime katıldık. Çok eğitimler aldık, çok okuduk, çok inceledik. Hem Türkiye'yi hem yurt dışını. Sadece hani evet, daha önceki restorancılık deneyimimden dolayı orada bir onunla bizim haşır neşirliğimiz vardı ama sadece bununla bitmiyor. Hani sosyal medya bile çok debi derya bir durum. Orada bile şey yapıyorsunuz, uzun çaba şeylerde çaba gösteriyorsunuz. Kimliği oluşturmak o kadar kolay değil. Bayağı bir süreç geçti. Hala daha öğreniyoruz. Hala öğrenmek için çaba gösteriyoruz. Hala eğitimlere katılıyoruz. Belki %100 öğrenmiyoruz ama ucundan öğrenip en azından kimlere bunu, ne işi nasıl yaptırabileceğimiz konusunda bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz.
Ne güzel, taze fikir fabrikalarısınız siz. Çünkü 5 yıl sonra nerede olacaksınız?
5 yıl sonra valla onu hayal edemiyorum. Çünkü bu hayallerimiz çok şey değil. Öngörülemez hayaller olarak görüyorum. Çünkü biz çok hızlı hareket ediyoruz. Ve ön çalışmalarımızı biz çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz Azim Hanım'la birlikte. O nedenle çok, yani belki Türkiye'yi aşmış olabiliriz.
Güzel.
Melih Hanım'a güzel bir haber verelim size. Çok taze bir haber aslında. Hı hı. Çok Türkiye genelinde çok büyük bir markayla, ünlü bir restoran zinciriyle anlaştık. 90 üzerinde şubesi var. İsim zikretmek oluyor mu olmuyor mu bilmediğim için şu an telaffuz etmek istemiyorum. 90 üzerinde de şubesi var. Daha biz bir yılımızı henüz doldurmuşken o markayla anlaşma yaptık ve bizim için gerçekten çok ciddi anlamda hani ürünlerimizin hak ettiği yerde olabileceği güzel bir marka. Birinci yılın sonunda buradaysak diyoruz, 5 yıl sonra çok bambaşka yerlerde
dünyanın
olabiliriz.
Dünyanın birçok yerine gideceksiniz demektir. Ne kadar güzel.
Evet. Hani şurada olmak istiyoruz deyip de açıkçası Melih Hanım, kendimizi kısıtlamak istemiyoruz.
Peki bu makarnaları yapan ustalar mı var, siz mi yapıyorsunuz?
Bu makarnaları öncelikle reçetesini Azim Hanım'la birlikte çıkardık. Öncelikle her şeyi biz tek tek kontrol ederek reçeteleri çıkardık. Daha sonrasında yanımıza maalesef bizim sektörde de yaşanan problemlerden bir tanesi kalifiye personel problemi ve artisan makarna üretimi Türkiye'de çok yeni olduğu için zaten bunun ustaları da yok. Biz ustalarımızı kendimiz yetiştirdik ve yetiştirmeye de devam ediyoruz. Bu arada bütün çalışanlarımız bizim kadın. Özellikle kadın çalışanlar tercih ediyoruz. Bizimle birlikte başlayan ustalık şu anda diğer personellerimizde de mevcut.
Kaç kadın çalışan var? Total çalışan sayınız nedir?
4.
4. Güzel. Ben niçin artisan makarnayı aldık? Çünkü makarna sektörüne, geleneksel beslenmeye farklı bir bakış getiriyorsunuz. Bu katma değer getiriyorsunuz ve katma değerli üretim yapanın yolu çok açık olur diye düşünüyorum. O yüzden sizi yayına aldık. Sağ olun diyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.
Çok teşekkür ederiz sohbetiniz
Görüşmek
için.
Görüşmek üzere.
Çok
sağ olun. Sağ olun. Ve biz hemen kadınlar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Kadınlar yarın Taksim'de galiba miting yapamayacaklar değil mi?
Yapamayacaklarmış. Niye? Engelleniyorlar. Yani yani bu gibi durumlarda niye sorusu yani öyle istenmiş. Öyle olması.
Peki.
Öyle olması.
Öyle diyeyim. Şimdi Türkiye'de her ne kadar çalışan kadın var? Çalışan sayısının kaçta kaçı kadın?
Üçte biri.
Üçte biri çalışıyor kadınların. Pandemi döneminde çok kötü oldu değil mi kadınlar için?
Yani aslında bütün insanlar için kötü oldu. Pandemi dönemi çalışılmadı ama kadınlara böyle şey yapılırken, ayrım yapılırken kim çalışmasın, kim gelsin, kim yapılsın derken kadınları biraz daha dışarıda bıraktılar. Biraz iyi oldu olabilir. Hani dinlendiler diye düşündük biz o zaman ama tabii o dönem kimse rahat olamadı. Yani erkekler de olamadı, kadınlar da olamadı. Ve pandemide en çok gözden çıkarılanlar da onu soruyorsunuz, kadınlar oldu.
Tabii yani kadın hemen işten çıkarılan. Çünkü evet. İş ve aşk çok temel bir doğru. Sorun. Enflasyon, işsizlik gibi sorunlarla boğuşurken ilk terk edilen kadınlar oluyor. Oldu, evet. Türkiye'de 32 milyon kadının çalışabilir kadın varken 11 milyonu iş gücü piyasasına girebiliyor. Şimdi bu veriyi ben çok önemsiyorum. Evet. Ve baktığımızda mesela 18 yılda kadınların iş gücüne katılma oranı %3 artmış. Daha ötesi yok. Bunu kim verdi bu verileri? Kagider'in yaptığı bir çalışma. Bu verileri oradan alıyorum. Kadın girişimci sayısına baktığımızda %14'lerde. Yani çok çok az. Onun için kadın girişimcileri teşvik etmemiz gerekiyor.
O kadın girişimcilerin yarısını da erkeklerin şey alması için ben böyle bir şeyim var, tezim var. Erkek %14 değil o, %4, %5 kadın gerçekten girişimci kadınların yapmak istedikleri şey destek şeyinden faydalanabilmek için. Şimdi bu kadın girişimcileri destekleyen platformlar var biliyorsunuz. Bu platformlardan hibe alabilmek için, şey yapabilmek için kadınlar kendi eşlerini iş dünyasına şey yaptılar. Erkekler kendi eşlerini iş dünyasına soktular. Görüntüde sokulmuş olan o şeyler.
Ne kadar cesur konuşuyorsunuz siz. Evet. Her konuda diyorsunuz ki duvarları yıkalım.
Ama şimdi bunu ben görüyorum. Gördüğüm şeyler bunlar. Ben müvekkillerim var. Müvekkillerimin diyor ki benim eşimin adına diyor ben onlardan diyor ondan bir sorayım diyor. O versin size vekaletnameyi diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya ben halbuki kadın evde oturuyor yemek yapıyor.
Yani kadın evde oturuyor görüntüde işte açta ama arkada bir şey alamıyor.
Şunu söylemeye çalışıyorum aslında ben o verileri çok doğru bulmuyorum. %14 değil yani.
Haklısınız. Bu da üzerinde durulması gereken evet. Önemli bir konu. Ama ben özellikle mesela işçi ölümlerine ilişkin bir veri var
evet,
mı elinizde?
Evet, ben onu özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi kadın işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Yani iş kazalarında yaşamını yitiriyor. 2020 yılında yani 2013 ile 2020 arasında istatistikler var. 965 kişi
kadın.
Tabii bu resmi istatistikler. Hani bunun daha fazlası da vardır. 965 kadın iş kazasında ölmüş.
Şimdi biz niye bunu alıyoruz? Biz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü baz aldığımız için ama diğer kadınları da çok özel bir konumda olduğu için devre dışı bırakmıyoruz.
Elbette.
Aslında bu bir kadın işçi sınıfsal bir hareket, bunu biliyoruz.
Kesinlikle öyle.
O yüzden Dünya Kadınlar Günü değil, Dünya Emekçi Kadınlar Günü diye altını bir daha vurguluyoruz.
Doğru.
Ama kadın işçi, ölen kadın işçi sayısı ya da iş kazasında ölen kadın hiç az değil. Ama
hiç değil.
Evlerinde kocaları tarafından öldürülen kadınlara ne diyeceğiz?
Evet. Onlar tabii bunun
o da bir iş. Yani tabii onlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Böyle davalara bakıyor musunuz?
Evet, bakıyorum. Ancak şöyle, tabii kadın cinayetlerinin baro, mesela İstanbul Barosu veya diğer barolar, hiç fark etmez, baro bu tarz kadınların, öldürülmüş kadınların ailelerine destek veriyor. Çok çok güzel bir şey o. Ben de mesela bu gönüllü avukatlıklarını yapmak isterim insanların. Mesela annesi tarafından, işte kocası tarafından öldürülen bir kadının ya da yaralanan, iş gücü kaybı oluşan bir kadının. Çünkü sadece öldürmek de değil, bence zarar vermek ve iş gücü kaybının oluşmasını sağlamak da bir, mesela yüzüne,
o da bir cinayettir.
Tabii cinayettir. İş gücü kaybı oluşturuyorsunuz. Yüzüne bir şey atıyorsunuz. Neydi? Kezap. Kadının yüzü tanınmaz hale geliyor. Tabii bu iş bulma oranını düşürüyor. Sonuçta bence öldürmek kadar bu da cezalandırılması gereken bir şey. Öldürmekle eşdeğer tutulması gerekir. Çünkü siz kadının yaşam alanını öldürüyorsunuz. Yaşamasını engelliyorsunuz. İlerlemesini engelliyorsunuz. Bence bu da kadın cinayetlerinin içinde değerlendirilmesi. Bununla ilgili de tabii şimdi devlet, iktidar partisi de bu konuda bir takım şeyler yaptı, açıklamalar yaptı. Bir takım önlemler alacaklarını söylediler. Daha çok yeni açıklamalar yapıldı. Sürekli biz bunu her platformda da söylüyoruz. Yeterli değil, yeterli değil. Çünkü kadın cinayetlerini durdurmak bir zihniyet meselesidir. Sadece adama 3 yıl değil de 5 yıl vermekle bu iş olmaz. Bu insanların zihniyetleri değişmez kolay kolay. Bunları aslında biraz daha eğitime bu konuyla ilgili ya da suçluların ve bu tarz konularda kadına bir kere zarar vermiş adamın rehabilitesine bakmak gerekir. Rehabilite edilebilmesi gerekir. Mesela çocukların eğitimlerinin, çocukların gidişatlarının iyi değerlendirilmesi gerekir.
O konuda çalışma var mı?
Yani mesela ben o konuyla ilgili çalışmayı...
Babası hapise, annesi mezara gitmiş çocuklar. Evet. Devlet bakıyor güvencesi altında. Evet. Mutlaka bakıyordur ama... Onlarla ilgili somut bir çalışma görmek isterim.
Somut bir çalışma, hani bunların sanırım çocuk hakları merkezleri bu konuyla ilgili, bu konulara eğiliyor. Mesela yuvalarda şiddete maruz kalan çocukların yuvadan uzaklaştırılması, kişilerin soruşturmaları, bunlarla ilgileniyorlar ama benim gördüğüm somut, gerçekten aktif, efektif bir durum maalesef yok. Yani şimdi annesi babası annesini öldürmüş ya da tam tersi, çocuk birisi hapiste, birisi mezarda, çocuk orada ailesinin yanında eziliyor, olmadı yuvanın, yani akrabalarının yanında eziliyor, olmadı yuvada eziliyor. Bunların mesela topluma kazandırılması, rehabilite edilmesi, psikolojik olarak da insan destek, çocukların alması, destek almasının yolunun açılması gerekir. Aslında kadına şiddeti önlemek nin alt şey metni, alt metni de okuyabilmek, en alta da inebilmek gerekiyor. Şunu diyebilmek lazım. Bu kadın evet öldü. Adam hapiste. Büyük ihtimal en fazla bu ülkede en fazla 32 yıl yattı bir kişi. Yani çok fazla yatmadan çıkacak zaten. Ömür boyu hapiste olsun fark etmiyor. 32 yılın sonunda 32 yıldan fazla yatan yok hapiste. Hı hı. Dolayısıyla bu adam bitti artık, tabii hayatı bitti, çocuklarla iletişimi bitti, kesildi. Çünkü hiç kimse böyle bir babayla görüşmek istemez. Tabii ki görüşmek isteyen de vardır da. Şimdi bu çocuklara ne olacak? Aslında bununla ilgili çalışmalar yapmak, kadın ve çocuk merkezleri, hakları merkezleri, çocuklarla ilgili merkezler bunlara eğilse, aslında o kadın cinayetlerine katkı sağlamış oluyor. Yani katkı cinayetleri
gerekir.
Tabii katkı cinayet cinayetleri, kadın cinayetlerinin aslında sonrasını, tabii öncesi bizi ilgilendiriyor. Kadın cinayet olmadan bir şeyler yapabilmek, ama olduktan sonrası da aslında bir sorun. Bunun da üzerine eğilmek gerekiyor. Yok şu kadar çocuk kadın öldürüldü, şu kadar, bunlar tabii ki veri, istatistik, ama biz nasıl bunu önleyebiliriz? Konuşurken şunu söylüyoruz, işte ne yapalım, cezaları artıralım. Nedir? Ceza, iyi hal indirimi yapmayalım, cezaları artıralım. Evet yapalım, ama bu engellemiyor. Bu zaten o noktaya gelmiş bir adam, yani çocuğu, kadını öldürmeyi göze almış bir adam bunları düşünmez ki. Şunu yapmak gerekiyor, sen zihniyet olarak kadınları da aslında bu noktada eğitmek lazım. Zihniyet olarak bunları değiştirmen lazım. İstanbul Sözleşmesi aslında bunu yapıyordu bir nevi.
Ha, oraya gelelim. İstanbul Sözleşmesi evet. Önemli bir konu, ama biz gelin sosyal medyaya bir göz atalım. Bugün neler konuşulmuş, sonra İstanbul Sözleşmesi ile devam edelim.
Sosyal medya gündemi. Rusya-Ukrayna krizinin etkisiyle gıda fiyatları tırmandı. Dünyada ayçiçek yağı fiyatları %8,5 arttı, Türkiye'de ise %30 zam yapıldı. Zam gelmeden önce vatandaşlar marketlere koştu. Oluşan fiyat artışları ve yağ kuyrukları sosyal medyanın gündemindeydi. Özcan Kadıoğlu, yanlış bir algı var. Vatandaş yağ bulamayacağı için değil, fiyat artacağı için alım yaptı. 109 lira olan 5 litre ayçiçek yağı %18,3 zamlanarak 129 lira oldu. Kısaca günü kurtarmaya çalıştı. Samimiyseniz, kamunun ürettiği toz şeker fiyatı %35-40 arası neden arttı, bunu açıklayın. Cem Toker, yönettikleri ülkenin haline bakın. Benzincide ucuz benzin kuyrukları, markette ucuz sıvı yağ kuyrukları, sokakta ucuz ekmek kuyrukları. Ama dünya Türkiye'yi kıskanıyor. Fazıl Say, uçuk zamları görünce dertlendim. Halkı çok zor günler bekliyor dostlar. Hatalardan zamanında dönülseydi bu kadar zorluğa belki de düşülmezdi. En son 40-45 yıl öncesi çocukluğumda vardı kuyruklar, hatırlarım. Hepimiz için çok zor olacak. Hepinize iyi bir hafta dilerim, olabildiğince. Berna Laçin, 50 lira ayçiçek yağının kilosu demiş diyorlar. Ben almam da bilmem de. 50 lira yüksek kalite bir zeytinyağı için bile yüksek fiyat zeytin ülkesinde. Zeytinyağı lüks değil, bu ülkenin yaşam suyudur. Asgari ücretlinin de alabilmesi gerekir. Alamıyorsa zeytine ihanet vardır orada. Sosyal medya gündemi.
Bu topraklar, bu coğrafya zeytin coğrafyasıdır. Zeytin ağaçları asırlarca bu coğrafyada bambaşka bir ruhtur, anlayıştır, emektir, işçiliktir, üretimdir. Biz de zeytinime, zeytin ağaçlarıma dokunma diyoruz. Yakamıza rozeti asmış bulunuyoruz ve herkes bu ülkede zeytinyağı tüketmeli. Kesinlikle bu kadar pahalı olmamalı. O kadar çok sorun var ki. Gelelim İstanbul Sözleşmesi'ne, dönelim hatta. Evet. Dediniz ki İstanbul Sözleşmesi birçok şeyi önleyebilirdi.
Yani şöyle, ben şimdi size bir istatistik vereyim. 2010 ile 2022 yılı arasında 2534 kadın öldürülmüş.
Yani 2534
kadın öldürülmüş. Yani burada bu öldürülme işte vakti geldi ve öldü gibi bir şey değil. Resmen ve de alenen kocaları tarafından sokak ortasında, evde, bir yerde bir şekilde öldürülmüş olan ve şeye, istatistiğe girmiş olan kadınlar. Girmeyenler de vardır elbette. Ama bu bizim resmi rakamımız. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nde olan şey şuydu, onu bizi tabii belli kaygılarla kaldırılmış ya da taraf olmaktan vazgeçilmiş olabilir ama aslında İstanbul Sözleşmesi kadının bir insan olduğunu ve aslında bazı şeylerin toplumsal olarak dayatılmış olan bazı tabuların yıllar içerisinde şekil değiştirmiş ama hala içten içe var olan bazı tabuların İstanbul Sözleşmesi'ndeki belli kriterlerle, belli şeylerle değiştirilmesiydi. Az önce bahsediyorum, sürekli de söylüyorum, zihniyetin değiştirilmesi yerine kadınların bedenlerinin, kadın bedeninin ya da işte kadın güzelliğinin ya da kadınların herhangi bir noktasının bir meta olgusundan çıkarılması ya da onun üzerinde tartışılmasının engellenmesi, yani kadın bedeni üzerinde tartışmanın engellenmesi gerekirdi. Bu sözleşme aslında kadınlara bunu anlatıyor. Yani topluma bunu anlatıyor. Diyor ki sen kadın bedeni üzerinde hakimiyet kuramazsın. Kadın bedeni birinin malı değildir. Kadın bedeni birisine tahsis edilmiş değildir, amiyane tabirle. Dolayısıyla sen aslında bunu yaparak, tabii senin de belli, bizim de belli bir yaşanmışlık, öğretilmişlik seviyemiz var. Belli tabularımız var, belli tabulardan geliyoruz, belli bir kültürden geliyoruz aslında. Sen diyor bunu diyor değiştirmek zorundasın. Kadının tercihleri olabilir, kadının özgürlükleri olabilir. Kadın kendi istediğini yapmakta özgür, istediği işe girebilir, istediği kadar çocuk yapabilir, çocuk yapmayabilir, kürtaj olmak isteyebilir, olmak istemeyebilir, çocuğunu doğurmak isteyebilir, istemeyebilir. Yani bunun kararını erkek mercileri olarak sizler veremezsiniz diyor. Bu tabii cinsiyet tercihlerinin de üzerinde durulan bir sözleşme olduğu için, hani tabii bazı devlet büyüklerimiz bununla ilgili bazı kaygılar yaşamış ve biz artık İstanbul Sözleşmesi'ne taraf değiliz demiş olabilirler, ama aslında bu kaygılarımız olmasaydı, yani çocukların cinsiyet tercihlerinin değişmesi korkusu, işte ne bileyim, yani ben cinsel tercihlerimi değiştiriyorum deme korkusu, biraz bu LGBT durumları biraz iktidarın karar alması mekanizmasını etkilemiş olabilir. Ama ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki İstanbul Sözleşmesi aslında var olan tabuların, var olan yargıların kökten, temelden değiştirilmesini hedefliyordu.
Yani aslında kadın için çok iyi bir sözleşmeydi diyorsunuz.
Ben öyle düşünüyorum. Ya zaten artık taraf değiliz diyenler de zaten bu sözleşmenin kötü olduğunu falan söylediklerini düşünmüyorum ben. Niye desinler ki? Kadınların şunu demek bence bir erkeği rahatsız etmemeli. Kadın özgürdür. Bedeni meta değildir. Bunu diyen bir kadına her erkek saygı duyar, yani duymalıdır. Erkek kafasını, yani o iktidarın şey, onların aslında iktidarın aslında yapmaya çalıştığı şey LGBT sorunlarının,
yani onlara falan girmek istemiyorum. Evet. Meselenin ödü.
Meselenin özünde bu var.
Meselenin, biliyorum. Evet. Ben onu hazırlayan o ekip, hocalar, evet, hepsiyle çok, evet, iç içeyimdir. Konuya çok iyi vakıfım. Ama her gün ortalama iki kadının öldürüldüğü, evet, bir ülkede yaşıyoruz ve sorun nasıl çözülecek diye bakarken yine duruyoruz. Çünkü günün yazısına bakıyoruz, sonra kaldığımız yerden yine devam ediyoruz.
Günün yazısı. Ferit Barış Parlak, Dünya. Enflasyonu, kuru, borcu artırmak için ne yapılmalı? Doğalgazı ithal ediyorken, pahalıyken ve bu nedenlerle bazı doğalgaz santrallerimiz üretimden vazgeçip kapanmışken ve üretmeye devam eden santraller gelir gider dengesinde zorlanıyorken, bir kamu kuruluşumuz 3800 megawattlık iki doğalgaz santralinin yapımına başlıyor. Kıt kaynaklarımızdan 5 milyar dolar harcayarak. Diğer tarafta ithalatı ve maliyetleri düşürecek su gücümüzü kullanmıyoruz. Depolama, pompalama yöntemleriyle suyu 2-3 kez kullanabilme teknolojilerini görmezden geliyoruz. Bu teknolojiler doğalgazınkinden %40-60 oranında daha ucuzken, yerli milli bu potansiyelimizi ekonomiye kazandırmaktan imtina ediyoruz. Yüzlerce hidrolik santralimizden bir tanesinde dahi pompalama, depolama olmamasını dert etmiyoruz. Ayrıca güneşin, rüzgarın önüne lisans gibi engeller çıkarıyoruz. Elektrik üretiminde maliyet artırmak, diğer üretimlerde de maliyet artırmak anlamına geliyor. Rekabet edebilirliğimizi düşürmek, tarımdan sanayiye, üretimden uzaklaşmak anlamına geliyor. Bilerek isteyerek enflasyon, cari açık, yüksek faiz, yüksek borçlanmaya davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Velhasıl enflasyon ve döviz ihtiyacını düşürecek yatırımlara ihtiyaç duyuyoruz. Bunun getirisi yüksek. Kaynakların etkin kullanıldığı, verimli ve doğru yatırımlarla olacağını biliyoruz. Tersi yatırımlar kaynak israfı, verimsizlik anlamına geliyor ve döviz ihtiyacını, enflasyonu, faizleri, borçlanmayı, kıtlığı, krizleri tetikliyor. Günün yazısı.
Bugün ana gündem konumuz Türkiye'de kadın olmak. Kadın evet. olmak zor. Ve farklı fikir fabrikası diyoruz. Yaratıcı fikir fabrikası diyoruz evet. kadınlar için. Ve asıl hassas olduğumuz kanayan yaramız kadın cinayetleri. Evet. Kadın işçi cinayetleri aynen böyle söylüyorum. Doğru. Ve çocuklar. Çok yumuşak karnımız. Türkiye'de son olarak ne söyleyeceksiniz kadın meselesiyle ilgili?
Şimdi ben bununla ilgili birçok şeyde mesela bazen oturursunuz ve bir konu vardır gündemde, çok fazla gündemde olan bir konu, dersiniz ki ya aslında ben bu ülkenin bir kadını olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak bu konuya nasıl bir çözüm bulabilirim diye düşünürsünüz. Onu birçok insan yapıyordur herhalde. Ben olsam ne yapardım diye düşünürsünüz. Şimdi ben bu kadın cinayetlerinin artmasını, kadın cinayetlerinin üstünde bu kadar çok durulmasının ya da işte kadına karşı şiddet önleme kanununun iyileştirilmesinin önemini defalarca söylüyorum. Yani bizler ne kadar çok bu konuya eğilirsek, ne kadar hasır altı etmeden bu konunun içine açabilirsek, ne kadar belli noktalara, aslında temel kilit noktalara ne kadar çok vurgu yapabilirsek ve biz kadınlar aslında birbirimizi kollayabilirsek tabiri caizse, ben kadın cinayetlerinin de yıllar içerisinde daha da azalacak, bitecek diyemiyorum. Demek istiyorum ama kesinlikle bitmesini, artık kadınların bu korkuyla yaşamamasını istiyorum. Çünkü beni öldürecek, beni öldüreceğini söyledi, beni tehdit etti laflarının sözlerini duymak istemiyorum. Çok ürpertici bir şey bu. Çünkü bir kadının yaşam hakkını, bir insanın yaşam hakkını elinden almak kadar bunun dinde de yeri yok, hukukta da yeri yok, hiçbir yerde yeri yok. Yani kadın hakkı
insan hakkıdır. Kadın hakkı insan hakkıdır. Çocuk hakkı insan hakkıdır. Sağ olun diyorum.
Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun
ediyorum.
Ve bugün belki de günün en anlamlı klibini bir tiyatro sanatçısı çekti, biliyorsunuz. Çok değerliydi. Türkiye bu sorunu çözecek. Biz inanıyoruz buna. Bu ülkenin kadını üretecek, söz sahibi olacak. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Ve Türkiye bu sorunları çözerken el ele verecek. İnancımız bu. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın değil, çarşamba akşamı 19.30'da yine birlikte oluyoruz. Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hepimizin günü bugünden kutlu olsun. Görüşmek üzere.
Geleceğim. Bir 15 saniye beni dinleyebilir misiniz? Ben kadınım. Eşitlik benim hakkım. Ben kadınım. Öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım. Gücümün farkındayım. Değişiyorum ve dönüştürüyorum. Teşekkürler.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.